Çocuklara limit koymazsanız çocuklar gerçek mutluluğun ne olduğunu anlayamaz demiş Fransız uzman.
Merhaba, podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm gerçekten eğlenceli bölüm olacak. Ve sadece çocuk yetiştirenler için değil, aslında bana attığınız mesajlarda yazan çocuğum yok ama sizin podcastlerinizi çok severek dinliyorum. İşte biraz daha hani aktüelite, normal hayattan da sohbet etseniz mi acaba gibi sorular gönderen herkesi de aynı zamanda bence mutlu edecek. Bugün aslında okuduğum bir kitaptan yola çıkarak sizlere Fransızların çocuk yetiştirme yönteminden biraz bahsedeceğim. Tabii ki bu asla bilimsel bir şey değil ama okuduğum kitap biraz bilimsel. Kitap benim tahminime göre çok daha bilimsel çıktı açıkçası. Tarihe yönelik araştırmalardan dışında bir sürü uzmanlarla görüşerek bir Fransızlar nasıl çocuk yetiştiriyorlar aslında bunu anlatıyor kitap. Ama hani içinden tabii alabileceğimiz bir 3-5 nokta var. Ben de kitabı bu arada tabii ki okuyun. Adını şimdi söyleyeyim size. Bringing Up Bebe, yazarı da Pamela Druckerman. Kitapta şunu anlıyorsunuz. Hani biz Türkiye'de genelde şey deriz ya, ya yabancının çocuğu ne kadar sakin ama bizim çocuk ortalığı yıkıyor. İşte o yabancı sınıfına anladığım kadarıyla Amerikalı çocuklar girmiyor. Çünkü kitabın yazarı bir Amerikalı ama Paris'te yaşıyor. Çocuğunu Paris'te büyütüyor ve o sırada yaptığı gözlemlere dayanarak bu kitabı yazmaya başlıyor. Kendi çocuğu işte restorana gittikleri zaman işte bir yemek yerlerken kendi çocuğu ortalığı yemek yerine kadar yıkıyor. İşte bir kocası yemek yemeye başlıyor. Sonra o sırada yani kendisi çocuğu besliyor. Ondan sonra kendi yemek yerken kocası yemek yiyebiliyor. Zar zor böyle bir kaos, bir problem. İşte devamlı restoranda özür diliyorlar çocuğun yaptığı kaos için. Ama yandaki Fransız çocuklar sırayla course by course yemeğini beklerken izliyorlar. Ondan sonra bunun üzerine araştırmaya başlıyor bu yazar. Ve gerçekten kitap, okumak isteyenler için söyleyeyim. Dediğim gibi oldukça aslında bilimsel bilgilere de dayanıyor. Yani gerçekten bir sürü doktorla görüşmüş. Psikoloğundan, işte çocuk doktoruna tarihi araştırmalar yapmış. Mesela neden öyle? Örneğin Fransa'da neden kreş açılmış falan. Yani böyle bu kadar geçmişe kadar gidiyor. İşte çocuk yetiştirme kültürünü de Amerikalı ve Fransız farkını araştırmak için yine tarihe gidiyor. Fransa'da eski yıllarda çocuklar nasıl yetiştiriliyormuş, Amerika'da nasıl yetiştiriliyormuş. Tabii bu çocuk yetiştirmek de bir kültür gerçekten. Aslında ülkeden ülkeye değişen. Aslında her şey öyle. Sadece çocuk değil. İnsanlar da öyle. Hani deriz ya işte Kuzeyliler, Kuzey Avrupalılar biraz daha soğuk. İşte Güneyliler daha sıcak vesaire. Tabii bunların hepsinin avantajları ve dezavantajları da var. Siz iletişim halinde olduğunuz insanlar olduğu zaman o insanlar. Ama her şeyde olduğu gibi çocuk yetiştirmede de kültür farkları var. Kitabı okurken ben tabii içinden böyle birkaç nokta seçtim sizlerle hızlıca paylaşabilmek adına. Öncelikle Fransızlar çocukları bir birey gibi değerlendiriyorlar. Yani çok çok küçük yaşlardan itibaren eğitilebilir olduğunu düşünüyorlar. Ve sizi anlayabildiklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla çocuğunuz daha çok ufak, yani yeni doğduğu zaman, bunu bu arada sadece Fransızlar için değil, ben bunu birkaç başka yerde de okumuştum, hatırlayamıyorum şimdi. Yani bir takım uzmanların, işte psikologların tavsiyesi olarak hem çocuğun dünyayı anlaması hem de çocuğu saygı duymanızın onun kişisel gelişiminde özgüven açısından çok önemli olan bir noktayı bana okumuştum yani o araştırmada. O da çocuğu mesela evi hastaneden getirdiğinize itibaren çocukla devamlı konuşmak ve yaptıklarınızı anlatmak. Bu çocuğun hem konuşma gelişimini hem anlamasını çok geliştiriyormuş hem de dediğim gibi özgüvenini. Mesela ben şey yapıyordum. İşte şu anda atletini çıkarıyoruz. Şu anda bezini değiştiriyorum. İşte yok kakalar yapmışız, işte çiş yapmışız. Neyse artık. Hani ona yaptığım her aktiviteyi anlattım. Gerçekten çok aşırı bebekkenden beri. Ki beni anlayabilsin diye. Ama aynı zamanda çocuğun bir birey olduğunu da düşünürsek, hani Fransızlar da şöyle diyorlar. Ondan hani izin isteyerek yapabilirsin, yapmanız çok güzel olur. Yani izin derken tabii ki resmi bir izin gibi değil ama işte şimdi hani bezini açacağız, bakacağız ne var içinde. Şimdi üstünü değiştirelim değil mi? Falan gibi. Böyle çocuğa hani birey gibi saygı duyduğunuzu gösteren konuşmalar yapmak çok önemliymiş. Hatta Fransızlar mutlaka bebeği hastaneden eve getirdiği zaman evi gezdirirmiş. Bak burası salon, bak burası senin odan, burası bizim yatak odamız falan gibi. Bu şekilde çocuğa gerçekten kendi bir birey gibi hissettiriyorlarmış çok küçük yaşlardan itibaren. Tabii çocuğa böyle birey gibi davranmanın getirdiği çocuk açısından tatsız, tırnak içinde tatsız diyorum. Çünkü Fransızlar çocukları gerçekten eğitmeye çok inanıyor. Çocuklara üzmek, bizim dilimizi üzmek mesela bizim ailede öyle oluyor, söyleyeyim örnekle. Örneğin işte bir video açılıyor, bir şarkı çalıyor. Aile büyüklerinden biri bir video ile izlettiriyor. Tabii çocuk kapanınca o sinir oluyor. Aç diyor, tekrar diyor. Bizimki ya ya diyor şarkı. Ondan sonra ya ya, anneanne ya ya. Anneanne de tabii tekrar açıyor. Ben diyorum ki mesela neden açıyorsun? Çünkü diyor ama üzülüyor diyor. Şimdi burada üzülmek aslında hayal kırıklığı gibi tarif edilmiş bu kitapta. Hayal kırıklığı ile başa çıkmanın hayatın temel, yani hayattaki temel becerilerden biri olduğuna inanıyor Fransızlar. Bir çocuk hayal kırıklığıyla ne kadar iyi başa çıkıyorsa hayata da o kadar hazırdır diyorlar. Bundan dolayı çocuğu çok küçük itibaren hayal kırıklığı öğretiyorlar. Yani bazı kültürlere göre çok acımasız gelebilir. Ama bu şekilde olduğu zaman ancak çocuğun gelişebileceğini düşünüyorlar. Çünkü eğer böyle küçük işte üzüntüler, hayal kırıklıkları vermezseniz çocuğa sonuçta içinde bir noktada hayır olacak değil mi? Veya işte o işi bir noktada tamam artık diyeceksiniz. O zaman çok daha büyük hayal kırıklığına uğruyor çocuklar. Ve o onların dengelerini daha çok bozup onlarda daha çok yara bırakabiliyormuş uzmanlara göre. Dolayısıyla doğru yerde en baştan çocuğa sınırlarını, limitlerini öğretmek çok çok önemli. Bu yetiştirme tarzına göre. Eğer çocuk limitlerini öğrenirse mutsuz olmuyor. Aksine o limitler içinde mutlu olmaya öğreniyor diyorlar. Ve ben de aslında biraz buna katılıyorum. Çünkü çocuğun her istediğini yaptığınız zaman gerçekten çocuk mutlu olabilecek bir alan bulamıyor. Yani o zaman onu da isteyeyim diyor. Hani yetinmiyor, anlatabildim mi? Hiç işte şu oyuncağı aldık. Okey, annem ağlarsam yine alır. Zaten buradaki şöyle bir örnek vermişler kitapta. Çok da güzel bence böyle pratik örnek olması. Mesela diyelim ki siz alışverişe çıktınız. Kendiniz için, yani bir mağazadasınız. Geziyorsunuz çocuğunuzla. Siz işte hırka falan bakıyorsunuz kendinize. Çocuk o sırada diyor ki oyuncak istiyorum. Anne, oyuncak da oyuncak. Şimdi normalde yapma kızım, işte oğlum. Yok işte almayacağız, dur biraz, tamam bakarız falan gibi böyle. Hani anneler genelde bu yola girip değil mi o anını biraz geçiştirmeye çalışırlar. Kendi işlerini halledeyim de hani bir an evvel çıkalım da bu hani şey bitsin, bu tatsız dışarı tecrübesi. Normalde Fransız yetiştirme tarzına göre şöyle yaparmış anne. Çocuk böyle tutturduğu zaman çocuğun göz seviyesine inip ona sakince bugün planlarımız arasında oyuncak alma yok diye hemen arkasından onu açıklayıp hemen arkasından dikkatini başka yere çekmeli. Mesela genelde bu enteresan, bunu ben bilmiyordum. Çocuklar anne babalarının hayatlarıyla çok ilgilenirlermiş. Dolayısıyla siz kendi hayatınızdan bir öykü anlatırsanız çocuğun dikkatinin hemen dağılacağını söylüyor uzmanlar. Bu şekilde dikkatini dağıtarak çocuğun o konuyu kapatmak ama öncesinde açıklamak ve kesinlikle tutturdu diye almamak veya yapmamak bir şeyi. Bu çok önemli. Çünkü gerçekten bu en basit eğitimde de biliyorsunuzdur bunu zaten. Eğer kötü bir davranış ödüllendirirseniz o kişi ne kadar iyi, işte karşındaki ne kadar iyi biri, ben çok üzüldüm diye bana bunu verdi diye düşünmüyor. Demek ki tutturmanın, bağırmanın, ağlamanın karşılığı ödül diye düşünüyor ve hep böyle yapmaya başlıyor. Bu açıdan gerçekten önemli. Bu çocukları aynı zamanda hani işte restorana gittiğimiz zaman hani tutturmak değil, bir de bir sabır diye bir konu var ya, sabra çok önem veriyor Fransızlar. Onların çocukları 4 saatte bir yemek yiyormuş ve yemek düzenleri oldukça sabitmiş. Yani işte sabah 8'de kahvaltı, 8-8.30 neyse işte 12-12.30 öğle yemeği, işte 4-4'e doğru bir atıştırma saati ve akşamda 7.30-8'de akşam yemeği. Şimdi bu kitabı yazan yazar buna çok şaşırmış. Ben de acaba hani anlayamadığım bir nokta mı vardı? 2-3 kere o bölümleri okumak zorunda kaldım aslında. Çünkü yani şaşırtıcı derecede Fransız değiliz ama bizim çocuk da saatleri var. Aslında benim bu podcastlerimde ilk bölümden itibaren aslında dinlediğiniz zaman görüyorsunuz ki ben çocuk yetiştirirken düzene çok önem veriyorum. Çünkü düzen olursa ancak ne oluyor? Düzen olursa çocuğunuz gerçekten çok daha rahat büyüyor. Yani rahatlık sadece aslında size değil. Yani tabii ki anneye inanılmaz rahat, anne babaya, ama aynı zamanda çocuklar düzen seviyor. Bebekler daha doğrusu. Bebekler düzen seviyor. Structure dediğimiz şeyi bebeğe vermeniz lazım. Bunu yani İngilizce, Amerikalısı, Fransızı, bütün bebek uzmanları bunları size söyleyecekti zaten. Bebekler düzeni çok seviyorlar. Aynı saatte uyumayı, aynı saatte yemek yemeyi, işte en bebekken emzirilmeyi. Dolayısıyla çocuğa siz bir düzen eğer verirseniz en baştan, çocuğunuz zaten o şekilde devam edebiliyor. Eğer düzensizlik çocukları çok stres yaratan bir durum. Çocukların, bebekleri aslında. Bebekliğin devamında çocuk olduğu için bebeklikten düzenle gelen bir çocuk gerçekten aslında hayatında daha mutlu oluyor. Düzen olmadığı zaman çocuk, çünkü hani beklenmedik şeylere zaten çok fazla stresle tepki veren bir tip, bir insan tipi diyelim çocuğa. Dolayısıyla çocuğa düzenini gerçekten bebeklikten vermeniz lazım. İnanın siz de çok rahat edeceksiniz. Zaten aslında Fransızların biraz da annelik anlayışı, tırnak için annelik anlayışı diyorum. Çünkü herkese göre değişir ve eminim Fransa'da da böyle olmayan anneler de vardır. Veya bundan daha da katı olanlar vardır, ama yani anneliğin, anne olmanın bir kadının veya bir erkeğin diyelim, ama tabii anneye daha çok iş düşüyor gerçekten annelikte. O yüzden bir annenin hayatını, normal hayatını tamamen bloke etmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla annenin faydasına çok düşünen bir anlayış. Ama aslında tüm bu yapılanlar çocuğun da hayrına diyelim. Çünkü çocuk da gerçekten bulunduğu andan zevk alabilen, düzgün yemeğini yiyebilen, düzgün uyuyabilen bir çocuk haline geliyor zaten bu düzene göre. Dolayısıyla anne baba da kendi zaman ayırabiliyor. Anne de kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor. Kendi zevklerine bakabiliyor. Gerçekten bu anlamda çok mantıklı. O yüzden çocuğa sabır öğretiyorlar bayağı. Yani bu mesela yemek saati aralarında devamlı bir şey vermiyorlar. Diyelim kahvaltı etti. Öğlen yemeğine kadar çocuk acıksa bile bekletiyorlarmış çocuğu. Ama tabii burada çok önemli. Eğer bu yöntemi uygulamak istiyor, yani benim de çocuğumu düşünecek olursak, hani öyle asla bir işte mükemmel bir düzeni var falan gibi şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben daha flexible bir anne tipiyim. Ama düzenimiz var. Yani kahvaltımız işte bazen 8.30'da oluyor, bazen 9.30'da oluyor. Öğlen yemeğimiz bazen yarımda oluyor, bazen işte 1.30'da oluyor. Duruma göre değişiyor biraz bizde. Ve eğer tabii ki ara açıldıysa, yani çocuk mesela 8.30'da kahvaltı etti ama bir türlü 1'e kadar yemek yediremiyorsam, arada tabii ki bir snack veriyorum. Ama normalde bize de kahvaltısını yedikten sonra öğlen yemeğine kadar bir şey yemiyor. Fransızlar çocuklarına ve aslında kendilerine günde sadece bir tane atıştırma zamanları varmış. O da akşam üzeri 4'te. Yani çocuklar ondan başka ana öğünleri dışında hiçbir şey yemiyorlarmış. Ama tabii yine sizin çocuğunuzun yapısına da bağlı. Ama gerçekten sağlık açısından da devamlı bir şeyler yiyerek, yani mideyi meşgul etmek de çok iyi olmadığı için bana o kadar da mantıksız gelmiyor açıkçası. Bence güzel bir sistem. Adamlar bunu yapmış ve genelde iyi çalışıyormuş. Bir de burada beslenme, yemek saat demişken söyleyeyim. Amerika'da çocuklara ilk doğdukları zaman tabii ki anne sütü ağırlıklı veya işte formula da veriyorlar. Ha, onu da söylüyorlar. Yani anneler işte mama vermesi gerektiği zaman süt, bazı öğünlerde emzirmek yerine mama vermesi gerektiği zaman kendini suçlu hissetmemeli diyorlar. Gerçekten suçlu hissetmemeyi öğretiyorlar yani kendilerine Fransız anneleri kitaba göre. Amerikalı anneler ise genelde bizim Türk annelerine benziyor anladığım kadarıyla ve devamlı bir suçluluk duygusuyla yoğruluyorlar. Kız zaten onu diyor kitapta yazarken. Yani diyor mesela çocuğundan ayrı kaldın. Örneğin çocuğundan ayrı sinemaya gidiyorsun kendin. Veya bir yemeğe çıkıyorsun, bir şey yapıyorsun. Oradaki suçluluk duygusu sanki ödediğimiz bir vergi gibi anneliğe dair. Ama Fransızlar bunu hissetmiyorlar diyor. Yani veya bunu elimine etmeyi biliyorlar diyor. Gerçekten önemli bir şey bu. Suçluluk duygusundan sonra çocuk ek gıdaya başladığı zaman mesela Amerika'da genelde şey verirlermiş, cereal, yani işte sütle karıştırılan işte bize cornflakes falan gibi şeyler vardır ya, mısır gevreği, işte buğday gevreği, gevrek verirlermiş çocuğa. Ama Avrupa, işte Fransızlar işte daha şey verirlermiş, sebzesel şeyler falan. Yani ek gıda başlarken sebzeyle başlamak çok önemli diyor yazar. Zaten Türkiye'de genelde doktorlar da, genel inanışta Türkiye'de yani hepimiz sebzeyle başlıyoruz. Kabakla, havuçla başlıyoruz. O yüzden bunda zaten bizim pek uygulamamız gereken bir şey yok. Gerçekten bu arada çocuğa çocuğu bebeklikten itibaren nasıl beslenme öğretiyorsanız o öyle devam ediyor. Ve zaten dış etkenler bunu çok bozacak yani. Ne bileyim, mesela biz de öyle hep işte eti, balığı, sebzesi. Ben çok az karbonhidrat yani ne bileyim işte şöyle bir pilav verdiğim nadirdir çocuğa. Makarna yeni yeni böyle bazı öğünlerde veriyorum, kıymalı makarna falan, ama hani genelde böyle sebze ve et ağırlıklı besliyorum. Çünkü zaten karbonhidrat işte içtiği mamasından, işte sütünden vesaire alıyor bunları zaten. Ve tabii işte dış etkenler dediğim ne bileyim işte ekmek ben normalde pek vermiyorum ama son dönemde şey yapıyorum, beyaz peynir mesela yemeği biraz böyle yemek istemez hale geldi çocuk. Normalde hep yedi ek gıdaya başladığımız günden bir yumurtasının peynirini, ama şimdi mesela bir tane dilim ek tost ekmeğini ikiye bölüp hani onunla tost yapıyorum beyaz peyniri. Kendi yerken işte yumurtasını yiyoruz bir yandan. Ekmekten de alıyor zaten. Bu arada yemeklerine tabii koyuyorum bulgur, pirinç, ara ara ağırlıklı bulgur. Ama yani her yemeğine koymuyorum illa, anlatabildim. Hani her öğünde bulgur da yemeli, işte şey de yemeli derdim yok yani. Zaten gün içinde alması gereken oranlar belli. Dolayısıyla çocuğunuzu gerçekten bu şekilde bebeklikten itibaren doğru besinlerle beslerseniz ileride sevdiği şeyler de onlar oluyor yani ister istemez. Ama işte dış etkenler var yani, işte misafirliğe gittiğimiz zaman börek veren oluyor, işte poğaça veren oluyor. Çevremde çocuğuna tatlı yediren de çok olduğu için işte daha yemiyor mu seninki falan diye böyle. Ben tabii şekere aşırı karşı olduğum için hemen onları bloke ediyorum ama bir börektir bir poğaçadır çocuğun elinden de alamıyorum yani. O yüzden ne oluyor, çocuk da bunların tatlarını görüp hani yani hep herkes, bütün bebekler, herkes yani poğaça yemek ister. Dolayısıyla onları da suçlayamayız. Alışkanlıklar önemli. Bebeklikten alışkanlığı verirseniz ve düzenini bebeklikten oturtursanız çocuk gerçekten ileriki çocukluk zamanlarında da o düzene devam edebiliyor. Bir diğer önemli bahsettikleri noktada poz etmek, yani bir durmak. Şimdi bu gerçekten önemli. Çocuk ağladığı zaman, bebekten başlayalım. Bebek ağladığı zaman hemen üzerine atlayıp ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak daha iyi annelik demek değil diyor Fransız uzmanlar. Aslında Fransızlar bunu doğal olarak yani kendinden yapıyorlar. Enteresan şekilde ben tabii her okuduğumu kendi hayatımla karşılaştırıyorum. Bizim yapmadığımız şeyleri yapsak mı acaba diyorum. Veya biz de bunu yapıyoruz diyorum. Onu da sizlerle paylaşıyorum. Mesela biz bebekken, biz tabii pandemi bebeği olduğu için biraz böyle çekirdek ailede yetişti yani, şimdi biraz açıldık yani diyebilirim. Dolayısıyla hani o kadar anneanne dede de devamlı hani sağ olsunlar gelip gidiyorlar, biz onlara gidiyoruz ama böyle bir kolektif bir hayat tarzı olmadı. Belki pandemi olmasa çok daha rahat, ilk doğduğu zamanlardan bahsediyorum. Hani daha rahat evlere girip çıkılabilse vesaire belki öyle olurdu ama dolayısıyla çocuk genelde bizle, anne babayla yaşadı yani bebeklik döneminde. Ve biz tatile gittik o bir yaşında, yeni bir yaşındayken. Geçen sene galiba, evet. Şimdi insan tarihi de karıştırıyor, evet. Yeni bir yaşına girdiği andan itibaren, hatta girmeden önceki tatilimize gittik, yanlış söyledim. Biz çocukla kendi başımıza 3 kişi 3-4 tatile gittik geçen yaz. Ve maşallah gerçekten inanılmaz dinlendiğimiz ve eğlendiğimiz tatiller oldu. Herkes soruyor nasıl? Bir, çocuğun uyku eğitimi vardı. Ben ona uyku eğitimi vermiştim. Bunu anlattım bir önceki bölümümüz. Sanırım uyku eğitimi, onu mutlaka bakın. Uyku eğitimi olduğu için zaten uykularına düzenli uyudu. Onda bir sorun olmadı. O uyurken de biz dinlenebildik. Tabii otel tipini ona göre seçtik. Çocukla seyahati zaten daha başka bölümde ele alacağım. Çok soru geliyor çünkü. Ama hani uyurken bizim de işte yaz tatiliydi. Yazın tadını çıkarabileceğimiz tipte odalar tuttuk giderken. O şekilde biz de çok dinlenebildik. Ve akşamları da bizimle yemeğe geldi. Yemek sebzesini vesaire yiyebilen bir çocuk olduğu için ve o zamanlar sabır bildiği için, Fransız kitabında yazan sabır, gayet güzel geçti. Sonra tabii biraz daha büyümeye başladı. Tabii kendi fikirleri oluştu. Şimdi Terrible 2'ya yaklaştık. Belki bence biraz başlamış da olabilir. Çünkü evde kaşlarını çatarak gezen bir gergin biri oluyor bazen. Tabii bunu biraz da tetikleyen şey de dış etkenler. Gene işte aile büyüklerinin, işte teyzesinin, anneannesinin, dedesinin veya işte gelen misafir herkesin onu tabii şımartmaya çalışıyorlar. Çok normal olarak yani. Biz de buna hiç engel olmuyoruz. Çünkü bu da bir doğal yetişme dengesi, anlatabildim. Hani hayatta karşısına her şey çıkacak. Yani okula gidecek, okulda pasta da gelecek. Hani onun gibi bir şey. Şekere karşıyım ama hani bu da gelecek çocuğun karşısına. O yüzden bu tip şeyleri de biraz sakinlikle karşılamak gerektiğine inanıyorum. Mesela tabii biz bu seyahatleri yaparken biraz da şunu yapıyormuşuz. Ben bunu fark ettim. Sonradan bu daha kolektif yaşam tarzına geçince gelen tepkilerden diyeyim. Mesela çocuk ağlıyor. Ben hemen üzerine düşmedim hiçbir zaman. Yani mesela o an uygun olmayan bir şey istediği zaman yapmadım. Anlatabiliyor muyum hani? Ama çocuk istiyor. Ama istiyor çocuk. Üzme onu hemen. Diye hiç düşünmedim. Ama bu yüzden de çocuk belki de eğitildi. Hani bizimle yaşam tarzını öğrendi bebekliğinden. Ama tabii sonra dediğim gibi kolektif tarz ve de bu terrible two inadı falan. Şimdi o kadar şey değil yani. Şimdi tatile gitsek o kadar rahat geçirebileceğimizi zannetmiyorum. Zaten hani yürüyen harekette bebekle daha zor tatil ama hani şimdi daha dediğim dedik. Daha şey. Çünkü hani ama istiyor hemen ver. Çocuğu ağlatmayın. Hemen üzülmesin. Ağlamak derken hani ağlamıyor sırada yani. Ve yani istediğini belli ediyor. Ve hani sizi deniyor aslında çocuk biraz da. Ama gelen bu tepkilerden bazen size aşırı reaksiyonu hemen verir hale geliyorsunuz. Ve çocuk, Fransızlar diyor ki bir poz edeceksiniz, bir duracaksınız diyor. Çocuk, bu arada bu uyku eğitiminde de zaten çok önemli. Bu poz etmeyi Fransızlarda, şimdi şuradan bağlayayım size. Çok önemli bu nokta. Fransa'da bebekler bütün gece uyumayı çok erken yapıyorlarmış. Yani bir anne görün 5-5,5 aylık hayıflanıyormuş yani. 5 aylık o 5,5 aylık oldu hala geceleri deliksiz uyumuyor falan. Böyle hani Amerikalı anne de şokla dinliyormuş onu. Ki o sırada kendi çocuğu 8,5 aylık ve hani gece 4 kere falan kalkıyor yani. Bunun nasıl yaptıklarını araştırırken tabii aşırı bebekken uyku eğitimi verilemiyor biliyorsunuz. Yani tavsiye edilmiyor 6 aydan önce. Dolayısıyla uyku eğitimi vermiyorlar. Kendinden oluyor diyorlar. Sonra biraz araştırıyor. Kendinden olmasının en büyük sebebi bu poz etmek. Yani çocuk, bu hakikaten doğru bir şey. Yani bunu ben uyku eğitimi podcast'ımda da anlatmıştım. Ama zaten bütün kitaplar bunu yazar. Çocuklar uyurlarken sesli uyurlar. Bebekler pardon. Çocuk konuşuyoruz, hep çocuk diyorum. Bebekler uyurken sesli uyuyorlar. Yani homurdanabiliyorlar. Bazen bağırıyorlar. Yani böyle aa diye bağırıyor. Ve anne anne diyor mesela, ses kesiliyor falan. Şimdi siz koşarak odasına girerseniz veya işte yanınızda yatıyor çocuk. Hani daha işte 2 aylık. 2 ses çıkarttı da hurra hemen alıp emzireyim ben bu çocuğu derseniz çocuk gerçekten uyanmadan, çocuk da bu düzene alışmaya başlıyor. Halbuki çocuğu biraz bekleyip çocuk gerçekten uyansın, gerçekten bir istesin, hani hakikaten bir ağlamaya başlasın, o zaman alın diyorlar. Yani bir pause, bir durun. Hemen atlamayın çocuğun üzerine. Çocuk uykusunda, uykuların arasında geçişler oluyor. Yani bizlerde de oluyor, biz bunu hatırlamıyoruz. Bir uykudan diğerine geçiyor olabilir uyurken ve siz onu o sırada yatağından kaldırıp siz uyandırıyorsunuz aslında diyor uzmanlar. Bunu bebeklikten yapabilirsiniz 4 aya kadar diyor. Şimdi diyelim ki beni dinliyorsunuz, çocuğunuz 5 aylık, geçmiş olsun, bunu yapamazsınız. Ama bir ay daha bekleyin, çocuğunuza uyku eğitimi verin. Fransa'da bazı uzmanlar ağlatma, yani cry it out deniyor buna. Yani ağlatmak gibi değil aslında. Hani o çocukların gerçekten bazen bir ağlaması gerekiyor, bir rahatlaması gerekiyor. Ona uzmanlar aslında okeyler ama tabii ki bebekken değil. Yani bebekken 6 aydan önce lütfen bunu yapmayın. Çünkü o zaman gerçekten anne sıcaklığına, o şeye daha tam ayıramıyorlar anneden kendilerini. O yüzden onlara bu eziyet gibi oluyor ama bir poz edebilirsiniz öncesinde. Yani 6 aydan önce bir poz edin ama daha sonrasında 6 aydan sonra hala yani bunu yapmadınız diyelim. O zaman biraz çocuğunuza eğitim vermeniz gerekiyor. Bunun için de bir önceki podcast'ı dinleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten orada anlattığım şeyler benim genelde İngiliz ve Amerikalı doktorların tavsiyelerinden birleştirdiğim, kendime aldıklarımla kendi tecrübemi birleştirdiğim bir bölüm, bir önceki bölüm. Uyku eğitim bölümü. Ama bu Fransızların uzmanları dinlediğim zaman da zaten aynı şeyler olduğunu gördüm. O kadar da fark yok. Dolayısıyla çocuğunuzun her isteğini üzerine atlamadan, mantık çerçevesinde çocuğunuzla konuşarak, onu anlatarak kendi yani yapılması gerekeni öğretmek, küçüklükten itibaren, neredeyse bebeklikten itibaren gerçekten çocuk çocuğun ileriki yaşlarında hem ona daha rahat hem size daha rahat diyor Fransız uzmanlar. Tabii bazen biraz ileri demeyeyim, yani bu yine bir göreceli bir kavram ama biraz uçlarda fikirler olan uzmanlar da var. Mesela Didier Pleu diye bir uzman, A Happy Child diye bir kitabı varmış. Fransız isim bilmem kitabın ama merak ederseniz bakabilirsiniz. Şöyle diyormuş: The best way to make a child happy is to frustrate him. Yani bir çocuğu mutlu etmenin en iyi yolu onu biraz olsun hayal kırıklığına, düş kırıklığına uğratmak. Evet, enteresan diyorsunuz değil mi? Bence de enteresan. Bu kadar da, bana sorarsanız bu kadar da değil. Ama hayal kırıklığına uğramanın, yani işte Amerikalı annelerde de şey oluyormuş bizler gibi. Çocuğun üzülmesinin hani onun gelişimine zarar vereceğini, çocuğa yara açacağını falan düşünüyoruz bizler. Ama Fransa'da öyle düşünmüyor genelde uzmanlar. Çocuk hayal kırıklığına uğraması aslında iyi bir şey diyorlar. Belki bunun arası dengesini bulmak, belki daha küçük yaşlardan tedbir alıp çocuğu ona göre eğitmek çok önemli. Gerçekten her dediği yapılmış. Gerçekten kitapta da öyle diyor. Kendi krallığını kurmuş çocuklara eğitmek. Of, o yani iki kat zor ama asla imkansız değil. Sanırım onları konuşarak, onların beyni çalışan, her şeyi anlayabilen, algıları açık eğitilebilir varlıklar olduğunu hatırlarsa anne babalar, çocuğa da o şekilde davranırlarsa çocuklar yine düzelebilir. Eğer şu an çocuğunuz hani 4-5 yaşında ama onun etrafına dönüyorsa dünya, sizin değil onun isteklerine göre yaşanıyorsa hayat, o zaman çocuğunuza bu şekilde yavaş yavaş birden değil, yavaş yavaş empoze ederek ona gerçek patronun kim olduğunu gösterebilirsiniz hayatta. Şimdi ben böyle dediğim için bana kızacak bazı anne baba tipleri vardır belki ama kitap öyle diyor. Yani Fransız uzmanı öyle diyor. Bu işin, hayatın patronu sizsiniz, çocuk değil diyor. Siz onun patronusunuz diyor. Yani bazı konular, çocuğa şunu öğretin diyor. Bazı konuları tartışabiliyor olmamız senin kararın olma ihtimali var demek değil diyor. Tabii bu çocuk yetiştirme kültürün geçmişi işte kitapta da anlatıyor. 1800'lü yıllarda falan Fransa'da çocukların konuşması yasakmış masalarda, yemek masalarında. Derlermiş ki görün ama size duyulma falan. Tabii o kültürden geldiği için bu Fransızlar tabii ki biraz daha sertler, daha netler. Ama yani kötü mü Fransız gençleri, Fransız insanları, dünyadaki hayattaki başarıları, mutluluk oranları, hayat refahları falan. Yani kötü değiller belli ki. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyorlar. Her annelikte olduğu gibi işte babalıkta veya çocuk yetiştiren, kim yetiştiriyorsa çocuğu, doğru olan bebeğin avantajları, bebeğin faydasına olan şeylerle sizin hayatınızı idame ettirebilmeniz ve sizin de hayatta mutlu olmanız, bu ikisi arasındaki denge. Siz bu anlattıklarımdan kendinize fay çıkaracağınız şeyler olabilir, zaten yapıyorum dedikleriniz olabilir veya hiç katılmadığınız şeyler olabilir. Kimse hiçbir şeyi tamamen doğru aynı şekilde uygulamak zorunda değil. Ben bunu hatta podcast'im ilk bölümünde de sizlerle paylaşmıştım. Ben o yüzden tek bir uzmanlarla çalışamadım pek, yani bu çocuk yetiştirme yolculuğumda. Çünkü uzmanlar genelde bir sisteme, bir şeye bağlanıyorlar ve hani ondan pek çıkamıyorlar. Oysa ben ona inanmıyorum. Her çocuğun, her annenin, her durumun farklı olduğunu düşünüyorum. Ve birçok yöntemi öğrenip çalışıp kendinize, bebeğinize ve hayat tarzınıza uygun olanı seçmenin doğru annelik, babalık veya doğru çocuk yetiştirme olduğuna inanıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederek zaten bu benim annem güzel annem yolculuğuna çıktım. Bu podcastleri çekiyorum ki sizlere de olayları farklı açılardan göstereyim. Herkes kendi almak istediğini alsın diye. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bence güzel bir bölüm oldu. Bundan sonraki bölümlerde de böyle daha hani güncel aktüel konularla ilgili konuşacağım gerçekten. Bir de benden çok dizi konuşmamı isteyenler var. Dizi veya işte daha günlük şeyler ama dizilerle ilgili şöyle oluyor. Bakın her podcast'ı çekerken diyorum ki şimdi bu bölümde biraz dizi konuşacağım. Ama konuşamıyorum çünkü unutuyorum. Yani konuşmayı unutmuyorum, dizileri unutuyorum. Hakikaten çok fazla dizi ve film izliyorum. Onları da sanırım şundan dolayı, yani bugün bunu izleyeyim diye oturup izleyemediğim için, tahmin edeceğiniz üzere hem kendi diğer işlerim çok yoğun, yani bir ayrı benim bir business life bir şeyim var, kariyerim var, business kariyerim, o bambaşka yoğun, Stylish Times'ın işleri var yoğun, evde bebek bakıyorum bir yandan, bir yandan hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Gerçekten o arada izliyorum. Apar topar apar topar ve o apar topar izlemelerde işte oluyor zaten olan. Hatırlamıyorum yani ne izlediğimi hatırlıyorum, ne konusunu hatırlıyorum. Diziler birbirine giriyor. O yüzden şimdi size ne desem bilmiyorum yani hani. Ama birkaç dizi var. İşte Sex and the City'nin devamı gibi olan And Just Like That. Valla biraz ona izlemeye dayanabilirsem. Son 3 bölümü falan izleyemedim. Çünkü bana çok şey geliyor. Çok biraz zorlama geliyor. Onu konuşuruz zaten. Ama başka birkaç dizi daha var gerçekten konuşmak istedim. Ve izlediğimi unuttuğum için kendime kızdığım çok iyi diziler var. Tavsiye edebileceğim de size. Bunları bir başka bölümde konuşalım. Bana her zaman sosyal medya kanallarımdan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.